Ayrım 29 sayfa 314. Erika sabırsızlanmaya başlamıştı. Üzerine oturduğu bambudan yapılmış ufak tabureyi yarı kum yarı toprak zeminde kımıldatarak söylendi. Ne zaman döner bu adam? Acele etme, sabırlı ol biraz dedi Stanley. Bir saati geçti ama dönmesi gerekmez miydi? Belki evinde bulamamıştır adamı, arıyordur daha. Amma yaptın, ufacık bir yer burası, bulamaz olur mu hiç? Sakin ol Erika, her şey yolunda diyorum sana. Fakat kadın sakin değildi. Stanley'in verdiği sigaradan birkaç nefes çekip yere atarak ayağıyla söndürdü. Benden şüphelenip polise gitmiş olmasın? Hayır, Kaptan Oranto kesinlikle güvenilir bir adamdır. Benim de dostumdur. Hıh dedi küçümseyerek Erika. Bu yerlilere nasıl güveniyorsun anlamıyorum. Sen de güvenmelisin sevgilim. Unutma, onlardan biriyle tek başına uzun bir yolculuk yapacaksın. Erika sustu ama eli gayri insiyaki olarak hasır çantasının içindeki tabancasına gitti. Silahın metal sertliğini hissetmesi içini rahatlattı. Glock'u yanında olduğu sürece herkes de yola çıkabilirdi. Balıkçı barakasında yalnız sayılırlardı. Yerlilerin balığa çıkmayanlarından çoğu misafirlerini rahatsız etmemek için dışarıya çıkmışlardı. Sadece meraklı birkaç balıkçı çocuğu arada sırada barakanın açık kapısında belirerek mütecessis bakışlarla Erika'yı süzüyor, sonra birbirlerinin uyarısıyla gülerek kaçışıyorlardı. Çok ilkel bir yer burası diye homurdandı genç kadın. Haklısın, fakirlik ve cehalet kol gezer. Buraya nasıl alıştın anlayamıyorum. Senin sayende. Erika sevgilisinin neyi kastettiğini anlayarak toparlandı. Utanmış gibi davranarak konuştu. Biliyor musun, söylediklerine inanmamıştım önce. Anlattıklarının yalan olduğunu düşünmüştüm. Neyin yalan olduğunu? Beni bu denli sevip unutamadığını. Boş ver artık. Bu konuya bir daha dönmek istemiyorum. Artık mı? Galiba ikinci karşılaşmamızda umduğunu bulamadın. Bunca yıllık çektiğin üzüntülere değmediğini anladın değil mi hayatım? Dedim ya, konuşmak istemiyorum. Bazı duyguları hiçbir zaman anlayamayacaksın Erika, boş ver. Genç kadın elini eski aşığının omuzuna attı. Haklısın galiba, seni hiç tanıyamamışım. Gerçekten eşi bulunmaz biriymişsin. Stanley buruk bir şekilde gülümsedi. Bunu idrakim bile kazanç sayılır. Erika birden aklına gelmiş gibi Stanley'e dönüp sen de benimle gelsene dedi. Nereye? Ujung Pandang'a. Ne işim var benim orada? Fena mı? Birlikte oluruz. Uzun bir yolculuk. Baş başa eski günleri yad ederiz. Başını olumsuzca salladı Stanley. Hayır Erika, çok geç. Eski günlere dönemeyiz artık. Yapma Stanley. Beni hala sevdiğini görüyorum. Bu belki de elimize geçecek son fırsat. Niye böyle şansa tepiyorsun? İngiliz oturduğu bacağı kırık tabureden ayağa kalktı. Bakışlarını kadından kaçırarak ağır kokulu barakanın bambu ağaçlarıyla kaplı duvarlarında dolaştırdı. Havada iyotla motor yağı karışımı pis bir koku vardı. Cevap vermedi önce. Korkuyor musun? Kimden? Yalnız yapacağın yolculuktan. Bilirsin ben korkmam. Yine yalan söyleme. Bu defa korkuyorsun, anlıyorum. Erika başını önüne eğdi. Hiç değişmemişsin Erika, hep aynı kişilik. Sıkışınca yalana başvuran, insanları kullanmak için her türlü hileyi mubah gören, iğrenç bir karakter. Şimdi de beni yanına çekebilmek için saygı duyduğum eski hislerimden istifadeye kalkışıyorsun. Hayır diye itiraz etti Erika, ben de değiştim. Sana bu hayattan bıktığımı söyledim. Çiftlik alıp sakin bir hayata dönüş projemde bir gerçek. Niye inanmıyorsun? Çocuk gibi beni kandırmaya kalkışma lütfen. O projede benim yerim yok. Sen sadece tehlikeli bir yolculukta yanına destek istiyorsun. Ujung Pandang'dan sonra ne olacak? Yine ayrılmayacak mıyız? Erika başını dikip sert sert Stanley'e baktı. Doğru, ayrılacağız. Ve ben şimdi korkuyorum. Seni de ondan yanımda istedim. Bak bu daha gerçekçi bir ifade, tutumuna da uyuyor. Lütfen daha fazla birbirimizi kırmayalım. Sebebi ne olursa olsun sana bir öneride bulundum. Kabul edip etmemek senin bileceğin iş. Stanley aslında kendimi kandırıyorum diye düşündü. Kadına sitem ettiği bütün laflar boştu. Nedenle haklı olursa olsun hala onu seviyordu ve Ujung Pandang'a kadar onunla uzun bir deniz yolculuğu yapmak hayallerine titretmişti. Sonuçta bu teklifi evet diyeceğini de biliyordu. Tam ağzını açacağı sırada barakanın açık kapısında önce Kaptan Oranto göründü. Arkasından da kısa boylu, tıknaz, sağlam yapılı bir başka yerli daha girmişti. Kaptan arkasındaki adamı öne çıkararak "Size arkadaşım Joko'yu tanıtayım," dedi. "Oğlumdan sonra rüzgar gününü emanet edeceğim tek kişidir. Onu 30 senedir tanırım. Bu denizlerin en iyisidir. Benden de iyi." Maluku Denizi'ni her hava şartında onunla rahatlıkla geçebilirsiniz. Ayrıca İngilizce bilir. Son yıllarda turistlere sualtı rehberliği yapıyor. Tüpsüz Manado Denizlerinde en derine dalabilen avcıdır da. Ona güvenebilirsiniz. Stanley ve Erica adamı dikkatle incelemeye başladılar. Joko da somurtuk bir yüzle yolcuları inceliyordu. Sanki bu yolculuğa çıkıştan memnun olmamış gibi bir hali vardı. Stanley bir adım öne çıkarak "Merhaba kaptan," dedi. "Sanki sizi bir yerden tanıyormuşum gibi geldi. Yüzünüz bana yabancı değil." Joko soğuk bir şekilde cevapladı İngiliz'i. "Haklısınız, sizi tanıyorum Mr. Moore. Zaten bütün Manado halkı tanır. Bazen aynı yerlerde içki içeriz. Ama beni çıkarabileceğinizi pek düşünmemiştim. Biz yerler hep birbirimize benzeriz." Stanley adamın kendisini meyhanelerden tanıdığını anlayınca Erika'nın yanında utanır gibi oldu. Sonra utanç duymanın anlamsızlığını kabullenerek omuz silkti. "Mümkündür kaptan," dedi. Joko dikkatle genç kadına bakmaya başlamıştı. Bu bakışları yakalayan Stanley rahatsız olmaya başladı. Hatta Oranto'nun verdiği teminata rağmen huylanmaya başladı. Acaba kaptan Joko gerçekten güvenilir biri miydi? Fakat adamın yüzünü inceleyince bu bakışların arzudan ziyade meraktan ve nasıl bir işe giriştiğini bilmemesinden kaynaklandığını anlamakta gecikmedi. Nitekim Joko açıkça sordu. "Umarım uyuşturucu kaçakçısı değilsinizdir." Cevabı Stanley verdi. "Kesinlikle." "Hangi milletten olduğunuzu sorabilir miyim?" "Almanım," dedi Erika. "Niçin bu gidişi gizli tutuyorsunuz?" Erika tam ağzını açacağı sırada Stanley müdahale etti. "Çok soru sormuyor musunuz kaptan? Bu sebep sizi hiç ilgilendirmez." "Yanılıyorsunuz beyim, ilgilendirir. Hem de çok ilgilendirir. Yasa dışı bir işe girişiyorsam bunun nedenini bilmeliyim." "Bunun karşılığında çok iyi bir para alacaksınız. Bu yetmez mi?" Joko ters ters Stanley'e baktı. "Yakalanırsam para hapse düşmemi engellemez. Giriştiğiniz işin riski olduğunu bilmeniz lazım. Ayrıca ödeyeceğimiz paranın ucun pandanga gitmek için çok fahiş olduğunu unutmamanız gerekir." Joko bu sefer kaptan Orantu'ya döndü. "Malayca sen ne dersin Orantu?" dedi. Buruşuk yüzlü yaşlı kaptan omuz silkti. "Karar sana ait." Joko kirli pantolonun ceplerine ellerini sokarak homurdanmaya ve barakanın içinde dolaşmaya başladı. Joko daha önce başına gelenlerden dolayı huylanmaya başlamıştı. "Ben bu işte yokum," dedi sonunda. "Kusura bakmayın." Erika'nın yüzü bembeyaz kesildi birden. Stanley de böyle bir aksiliğin doğacağını tahmin etmiyordu. Yine de ilk toparlanan oldu. Sinirleri gelinmiş, elleri titremeye başlamıştı. O an bir kadeh içkiye gereksinimi vardı. "Pekala," dedi. "Nasıl istersen Kaptan Joko. Biz de başkasını buluruz." İyi bir parayı kaybedeceğini anlayan Orantu yine Joko'ya dönerek Malayca onu ikna etmeye çalışan bir konuşma yapmaya başladı. Erika Stanley'in kulağına fısıldayarak "Bu adamın derdi nedir?" diye sordu. "Daha fazla para koparmaya mı çalışıyor?" "Olabilir." "Tamam, ben vermeye hazırım. Söyle ona." "Acele etme. Bırak aralarında tartışsınlar." İki kaptanın arasındaki müzakere uzuyordu. Joko gittikçe sinirlenir gibiydi. Erika birden ileriye çıkarak Joko'nun yanına gitti. "Bir dakika," diye söylendi. "Bütün sorununuz şehrin için gizlice terk ettiğimi, bunu mu öğrenmek istiyorsunuz?" "Evet madam." "Öyleyse söyleyeyim. Bir adam öldürdüm." Stanley neredeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Taş kesildi durduğu yerde. Erika'nın nasıl böyle bir ifşaatta bulunduğunu anlayamıyordu. En ufak bir müdahalesi olamadı. Joko da şaşırmış, garip garip kadına bakıyordu şimdi. Nihayet "Birini mi öldürdünüz?" diye sorabildi. "Evet, kim olduğunu da merak ediyormuşsunuz. İsterseniz onu da söyleyeyim. Buraya geldiğim yattaki bir Alman tayfayı. Rahatladınız mı şimdi?" Stanley, Joko anlamasın diye bu kez ikisinin de bildiği Rusça ile "Neler diyorsun Erika, çıldırdın mı sen?" diye homurdandı. Genç kadın oralı değildi. "Tamam mı, oldu mu şimdi? İstediğini öğrendin mi?" Joko sanki rahatlamış gibiydi. Başını salladı. "Evet madam, anladım," dedi. "Götürecek misin şimdi beni?" "Olabilir." Erika muzaffer bir edayla sırıtıp adama sordu. "Neden fikrini değiştirdin? Cinayet sence yeterince ağır bir suç değil mi?" "Suçun ağırlığı beni zerrece ilgilendirmez madem. Bu sizin sorunuz. Fakat ben nasıl bir insan taşıdığımı bilmek zorundayım." "İşte öğrendin şimdi. Bir katil taşıyacaksın. Kendisine tecavüz etmeye çalışan pis bir tayfayı öldürmüş kadını." Hava gerginleşmişti birden. Herkes birbirini süzüyordu. Duruma en fazla şaşıran Stanley'di. Joko, "Son bir sorum daha var," dedi. Erika rahatlamış bir şekilde "Onu da sor," diye homurdandı. "Tabii, polis de peşinizde değil mi? Cinayet ortaya çıktı mı?" "Cesedi bulmuş olmaları lazım." Joko rahatlamış gibi başını salladı. "Tamam, siz hazırlıklarınızı yapın. Yarın sabah erkenden yola çıkarız." Erika "Ne?" diye bağırdı. "Yarın sabah mı?" "Evet, ancak yarın sabah." "Olmaz kaptan, hemen yola çıkmak istiyorum." "Şaka mı yapıyorsunuz madam? Ujung Pandang'a gitmekten bahsetmiştiniz. Hiç tekneyi bir bakıma sokmadan o kadar uzak bir yola çıkılır mı?" Stanley balıkçı Orantu'ya dönerek "Kaptan, teknenin hazır olduğunu söylemiştim bana," dedi. Yaşlı balıkçı omuzlarını silkti. "Hazır sayılır, fakat iki aydan beri sefere çıkmadı. Daha doğrusu talep olmadı. Joko haklı, bir gözden geçirmesi gerekir." "Bunu niye daha evvel söylemedin?" "Sormadın ki Tuan Mur." "O zaman bu iş yatar," dedi Stanley hırçın bir sesle. Madame bu geceyi Manado'da geçiremez. Onu saklayacak yerimiz yok. Joko sakin bir sesle bunu dert etmeyin diye fısıldadı. Sesi yumuşak ve yardımı hazır gibi çıkmıştı. Kendisini saklayacak bir yer bulunur. Nerede? İki kaptan yine kendi aralarında Malayca konuşmaya başlamışlardı. Ne diyorlar diye sordu Erika Stanley'e. Senin kalacağın güvenli bir yer arıyorlar. Bu hiç hoşuma gitmedi Stanley. Benim de. İki denizci arasındaki tartışma uzadı biraz. Sonunda Joko Stanley'e dönerek benim evimi kullanabilirsiniz dedi. Nasıl olsa sabaha kadar teknenin bakımıyla uğraşacağım. Tanyeri ağırırken işimi bitirir ve sizi almaya gelirim. Uygun mu? Erika ile Stanley bakıştılar. Genç kadın Rusça ne dersin dedi. Bir numara olabilir mi? Bilmiyorum. Biraz riskli görünüyor gözüme ama diğer yandan bu adamdan bir kötülük geleceğini sanmıyorum. Kendisine teklif edilen parayı kaybetmek istemez. Yine de denize açılmadan kimseye para vermeye kalkışma. Erika kabul ettiğini gösterir şekilde başını salladı. Sonra tamam kaptan anlaştık dedi Joko'ya. Joko'nun gözlerinde belli belirsiz bir zafer ışığı yandı ama ne Stanley ne de Erika o an bunu fark edemediler. Stanley evin nerede kaptan Joko diye sordu neden sonra. Kalahuara'da Tomohon'a giden ana yol üzerinde. Biraz uzak. Oraya nasıl gideceğiz bu gündüz vakti? Şehir uyandı. Madamın dışarıda görünmesini istemiyorum. Düşünür gibi yapan Joko haklısınız diye mırıldandı. Tehlikeli olabilir. Geceyi beklemeye ne dersiniz? Stanley kararsız kaldı. Buraya da gelen giden çok olabilirdi. Geceye kadar ne yapacağız? Stanley'in imdadına Orantu yetiştirdi. Onu denizden balıkçı kayığı ile Kalahuara'ya götürürüz. Kayalıklara girerseniz başına Mosua takıp Joko'nun evine kadar kimseye görünmeden gidebilir. Bu fikri İngiliz'in aklı yatmıştı. Erika'ya dönerek sana bir yeldirme giydirip buradan götüreceğiz dedi. Yeldirme de nedir? Burada Müslüman kadınların kullandıkları bir tür çarşaf, başörtüsüyle birlikte giyilen hafif bir üstlük. Erika yine çaresizlik içinde tamam diye başını salladı. Joko anlaştıklarını belli etmek istercesine elini uzatıp Stanley ile tokalaştı. Fakat Erika'ya elini uzatmadı. Ben şimdi rüzgar gününün başına gideyim. Onu ancak yarın sabah hazırlarım. Benim evimi bilen Orantun adamlarından biri sizi oraya kadar götürür. İşte bu da evin anahtarları. Size göre pek konforlu sayılmaz ama kusura bakmayın. Ben yokken kim gelirse gelsin kapıyı açmayın. Zaten gelen gidenim de pek yoktur. Muhtemelen sabaha karşı karanlıkta gelirim. Benim geldiğimi anlamanız için kapıyı 3 kere vuracağım. Anlaştık mı? Evet anladım dedi Stanley. Bol şanslar. Joko para konusuna hiç temas etmeden arkasını dönüp barakadan çıktı. Manado'yu tropikal iklimin sağanaklarından biri bastırmıştı yine. Nereden geldiği belli olmayan yağmur bulutları birden bütün ağırlıklarını boşaltmaya başladılar. Camdan dışarıya bakan Cage bu çok mantıksız bir şey diye homurdandı. Doktoru bu işe karıştıramazsınız. Cengiz'den ses çıkmadı ama Emre gülümseyerek yanılıyorsunuz Mr. Cage diye kendinden emin bir şekilde mırıldandı. Doktor Chung çoktan bu işe karıştı bile. Artık onu devreden çıkaramayız. Hayatımı ve edindiğimiz bilgiyi ona borçluyuz. Bunu inkar etmiyorum ama istediğiniz bu genç hanımın fiilen operasyona iştiraki demektir ki bunu kabule imkan yok. Ayşe Çunk iki adamın kendi hakkındaki tartışmalarını üzüntü ve utançla dinliyordu. Türk ajanlarının başına problem yarattığı için mahcuptu. Emre bu defa sert bir şekilde konuşmaya devam etti. Başka alternatifiniz yok Mr. Cage, kız bizimle gelecek. CIA ajanının gözleri hiddetle ışıldadı. Üzgünüm ama buna ben karar veremeyeceğim. Konuyu desk ofiser Mr. Brown ile görüşün. O yetkilidir. Görüşeceğim bir konu yok. Siz isteğimi sadece ona iletin. İletmeseniz de olur. Bu operasyonun Türk tarafının aldığı vazgeçilmez bir karardır. Cengiz Emre'nin ifadesini tam bir şaşkınlıkla dinliyordu. Onun şimdiye kadar bu denli kesin ve otoriter konuştuğunu hiç görmemişti. Üstelik bu görevde kıdemi nedeniyle onun amiri sayılırdı. Hatta belki duruma müdahale etmesi de gerekirdi. Fakat işin başından beri CIA ajanlarının kendilerini beğenmişliği ve onlara havadan bakıp küçümser tavır takınmaları onu da sinirlendirdiğini karışmamayı yeğledi. Cage bu defa bakışlarını yan tarafta arkalıklı bir sandalyeye bağlanmış yere çevirdi. Adam birkaç adım yaklaşıp sakallı yüzüne baktı. Demek bu bir fedaiymiş öyle mi? Evet aynen öyle. Demincek bir kelime söylemiştiniz neydi? Kuavano, Malayca tabii ve bunu doktordan öğrendiniz. Çok doğru. Bu neticeye nereden vardığınızı sorabilir miyim? Emre sırıtarak Amerikalı ajanı süzdü. Ne kadar zamandan beri Sulawesi'desiniz dostum? Yeterince zaman oldu. Niye sordunuz? Çünkü hala radikal Müslüman fedailerin boyunlarına sıfatlarını belirtmek için muska taktıklarını öğrenmemişsiniz. Cage omuzlarını silkti. Boş verin. Bu ya bir tevatürdür ya da doktorun uydurması. Gerçek olsa mutlaka öğrenirdim. Emre sinirlerini yatıştırmak için parmaklarını sıktı. Ajana tam uygun bir cevap vermeye hazırlanırken kapı çalındı. Cage hemen kapıya doğru yürüdü. Gelenlerin Richard Brown ile James Harris olduğunu tahmin etmişti. Az sonra iki Amerikalı ajan da odaya daldılar. Önce iskemleye bağlı Feda'ya, sonra da Ayşe Çunk'a bir göz attılar. Richard, neler oluyor burada diye sordu. Cage kısaca durumu özetledi. Harris bakışlarını saldırgandan ayıramıyordu. Çoktan kendine gelen saldırgan ise tek kelime konuşmadan odadaki herkesi nefret dolu bakışlarla süzüyordu. Özellikle de doktoru ve Emre'yi. Richard olanları dinledikten sonra Ayşe Çung'a döndü. Bu adamı daha önce görmüş müydünüz doktor? Genç kız istenilmeyen bir yerde bulunmanın rahatsızlığı ile titrek ve çekingen bir sesle hayır dedi. Onu ne gördüm ne de tanıyorum. Peki sizi neye öldürmeye kalkışmış olabilir? Sanırım bunun nedenlerini Mr. Emre Dereli size açıklayabilir. Ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Durun bir dakika diye müdahale etti Emre. Bu bir sorgulama mı? Richard şaşırmış bir şekilde Emre'ye baktı. Ne sanıyordunuz ki? Şayet bir sorgulama ise buna iznimiz yok. İznimiz mi yok, anlayamadım. Doktor Türk istihbaratının misafiridir ve öyle kalacaktır. Biz gerek görmedikçe buna müsaade etmeyeceğiz. Kimse kendisini sorguya çekemez. Richard'ın gözleri irileşti. Dur dostum, ağır ol biraz diye geveledi. O Çinli bir yerli. Sizin misafiriniz filan da değil. Unutuyorsunuz galiba. Biz aynı tarafta çarpışıyoruz. Bu hiddet niye? Tabii ki onu sorgulayacağız. Hayır dedi Emre. Onu sorguya çekmek değil, özür dilemeniz gerek. Hayatımı kurtaran insana çok kaba davranıyorsunuz. Tam bu sırada saldırganı incelemeye devam eden James Harris birden müdahale ederek ''Biliyor musunuz, bu adam Muhammed Osuva'nın fedailerinden'' dedi. Cage sinirli bir sesle ''Sıradan bir serseri olmadığını nereden çıkarıyorsun?'' diye sordu. ''Baksana, boynunda deri muskası var. Buralarda onlara Kuavanu denildiğini işitmiştim.'' Emre alay dolu bakışlarını Cage'e çevirdi ama sesini çıkarmadı. Şimdi CIA ajanları dikkatlerini saldırgana yöneltmişlerdi. Doktorun durumu birden ikinci plana düşmüştü. Emre pervasızca yaklaşıp kızın elini tuttu. Onun rahatlamasını sağlamaya çalıştı. Osuva'nın fedaisi bağlı olduğu iskemlede dimdik ve mağrur bir şekilde oturarak odadakileri süzüyordu. Emre ile doktorun evinde yaptığı mücadele sırasında tabanca ile aldığı darbe nedeniyle çenesi sol tarafına doğru sarkmıştı. Muhtemelen alt çene kemiğinde bir kırık vardı. Çok acı çekiyor olmalıydı ama yüzünün ifadesinden bu acıyı anlamak mümkün değildi. James, bu herifi konuşturmalıyız dedi. Osuva'nın yerini biliyordur. Richard iskemlenin önüne gelerek adamı mintanından kavradı. Söyle pis köpek, lideri nerede saklanıyor diye hırladı. Boşuna zahmet etmeyin. Adam tek kelime İngilizce bilmiyor dedi Cengiz. Biz sizler gelmeden önce denedik. Bir de biz deneyelim diyen James adamın yaralı çenesine doğru orta şiddette bir yumruk savurdu. Hafifçe çarkan çenesinin kırık olduğunu anlamıştı ve yumruğu özellikle oraya sallamıştı. Yerli yüzünü buruşturdu. Acıyla kıvrandı fakat ağzından gık bile çıkmadı. James ikinci yumruğu savurmaya hazırlanırken boşuna direnip inat etme konuş. Yoksa öldürünceye kadar yumruklayacağım seni, anladın mı? Saldırgan kin dolu nazarlarını ajana dikmişti. Doktor Chung adamın birkaç saat önce kendisini öldürmeye kalkışmış olmasına rağmen yaralı bir insana işkence uygulanmasına her şeyden evvel bir tıp mensubu olarak rıza gösteremiyordu. Dayanamadı ve fısıldadı. Boşuna uğraşıyorsunuz. O sizi anlamıyor. Anlasa bile cevap vermez. Görmüyor musunuz? O bir Kuavanu. Ben Kuavanu filan anlamam. Bu pis köpek konuşmalı diyerek bir yumruk daha savurdu. Bu ilkinden de şiddetliydi. Adamın kafası darbenin şiddetinden geri gitti. Kan geliyordu ağzından. Fakat yine sesi çıkmamıştı. Doktor Emre'ye dönerek isterseniz onu kendi dilinde ben sorguya çekeyim. Konuşacağını sanmıyorum ama uygulanan bu işkencenin yararı yok. İnsanlık dışı bir şey bu. Tahammül etmekte bile zorlanıyorum diye fısıldadı. Pekala, bir dene bakalım. Emre James'le saldırganın arasına girdi. CIA ajanı istemeyerek geri çekildi. Emre'nin dik başlı davranışları Cage'i çileden çıkarıyordu. Hele 3 CIA ajanının bulunduğu bir yerde küçümsedikleri başka bir memleket ajanının inisiyatifi ele almaya kalkışması asla kabul edilir bir şey değildi. Doktor iyice saldırgana yaklaştı, hafifçe eğildi ve parmaklarını çenesini muayene etmek için yüzüne dokundurdu. Adam hışımla yüzünü geri çekti. Korkma diye fısıldadı Ayşe Çunk Malayca. Doktor olduğumu biliyorsun, yaranı kontrol etmek istiyorum. Yerli ilk defa bitkin bir sesle konuştu. İstemez eksik olsun, senin yardımına muhtaç değilim. Adam konuşmakta çok zorlanıyordu. Çenen kırılmış dedi genç kız. Susman sana bir yarar sağlamaz. Yerli kızın suratına doğru tükürmek istedi ama çenesinin hareketsizliğinden bunu beceremedi. Yalnızca kanlı bir salya dudaklarından kırık çenesine doğru aktı. Ayşe çünkü hiç oralı olmadı. Adın nedir? Adam nefretle hırıldadı. Pis dinsiz orospu. Ne diyor diye sordu Richard. Doktor ona dönerek önemli değil bana hakaret ediyor diye mırıldandı. Sonra bakışlarını yine yerliye çevirerek bu tutumunda devam edersen seni öldürecekler bunu anlamıyor musun dedi. Fedainin gözleri mutlulukla ışıldadı. Ben ölümden korkmam ölüme her zaman hazırız. Bu son sözün mü? Evet doktor ajanlara dönerek konuşmamakta kararlı dedi. Odada gergin bir sessizlik oldu. İlk soru Cengiz'den geldi. Ne yapacağız şimdi bu herifi? Ajanlar bakıştılar. James başka şansımız yok. Konuşturmaya zorlamalıyız dedi. Genç kız ağır ağır odadan çıktı. Bundan sonra olacaklara seyirci kalmak istemiyor ve olacakları tahammül edemeyeceğini biliyordu. Emre peşinden seyirtti. Nereye gidiyorsun? Çok üzgünüm dedi. Bütün bu olaylara istemeden karıştım. Ben sadece bir doktor olarak görevimi yapmak istedim. Ama şu anda görüyorum ki hem kendi başımı hem de sizinkini derde sokmuş durumdayım. Sizin başınıza daha fazla dert açmak istemiyorum. En iyisi ben gideyim. Nereye? Hiçbir fikrim yok. Gerekirse Manado'dan da ayrılabilirim. Yanılmıyorsam buna zaten karar vermiştik. Ama baksanıza benim yüzümden dostlarınızla da aranız açılıyor. Buna hakkım olmadığını biliyorum. Bilmediğim bir şey daha var. Genç kız ajanın ne demek istediğini anlamak ister gibi yüzüne baktı. Emre sakin bir şekilde mırıldandı. Bizim işimizde dostluk diye bir kavram yoktur. Sadece çıkar ve menfaat vardır. İstihbarat örgütleri sadece bu nedenle birbirlerine yaklaşırlar. Menfaat ve çıkar dengesi bozulunca veya ortadan kalkınca yine birbirlerine düşman kesilirler. Hatta birbirlerinin kuyularını kazarlar. Çekememezlik, başarıları kıskanmıyor ve bunun gibi daha bir sürü şey vardır aramızda. Seni anlıyorum. Benim için yaptıklarına da müteşekkirim ama buraya çok önemli bir görevle geldiğini biliyorum ve geçici de olsa şimdiki dostlarım beni kabullenemiyorlar. Bu durumda sana ayak bağı olacağım. Buna hakkım yok. Hepsi bu mu? Evet. Ama benimle Türkiye'ye gitmek ve yeni bir hayat kurmak istiyorsun değil mi? İsterdim fakat bunun imkansızlığını şimdi anlıyorum. Beni burada bekle diyen Emre kızı dışarıda bırakarak odaya döndü. Gür bir sesle evet beyler dedi. Doktor bizim himayemizde olduğuna göre şimdi geriye tek bir sorun kalıyor. O da bu herifi ne yapacağımız. Hemen oylamaya koyalım. Ajanlar emredici bir edayla konuşan adama baktılar. Cengiz dahil hiçbirinden ses çıkmadı. Düşünmeye başladılar. Ayrım sonu sayfa 328.